Ayrım 4. Bölüm 6, sayfa 44. Olayları olduğu gibi görmeyiz. Olayları kendi bakışımızdan görürüz. Anais Nin. Sorunları önceden giderin. Programın katılımcılarından biri bir seferinde "Hiç unutulacak sözler listesine yeni sözler ekliyor musunuz?" diye sordu. "Her zaman," dedim. "Önereceğiniz bir tane var mı?" "Evet," diye başını salladı. "Bu söz dekanımla aramda öyle çok sorun yaratıyor ki." "Nedir?" diye sordum. "İşte o," dedi. "Tekrar hangi sözcük?" diye sordum. Bir tür "kim önce bulacak oyunu mu oynuyoruz?" diye düşünüyordum. Sonunda "sorun sözcüğü," dedi. "Ona göre her şey sorun. Ofisine gidip sizinle bir şey görüşebilir miyim?" diye sorarsanız "tabii, sorun nedir?" diyor. Her konuşmaya ve toplantıya son verirken "Ele almamız gereken başka sorun var mı?" diye soruyor. Bir şey için izin isteseniz ya "olur, bence sorun değil" ya da "olmaz, benim açımdan sorun olur" diyor. Artık öyle kötü bir hal aldı ki ona iltifat etmeye kalkışsanız bile "sorun değil" diyerek geçiştiriyor. Sorun sözcüğü yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu şeklinde algılanır. Yaptığım bütün yanlışlar, işlediğim bütün hatalar, tanık olduğum bütün çılgınlıklar hep düşünmeden hareket etmemin sonucudur. Ofis posterinden. Bu hanım iyi bir noktaya değinmişti. Çoğumuz sık sık ve alışkanlık eseri sorun sözcüğünü kullanırız. Bu sözcük insanlara ortada hiçbir şey olmasa bile bir şeylerin yolunda gitmediği izlenimini verir. Tang Fu'nun amaçlarından biri de düşünerek konuşmaktır. Hedefimiz ağzımızı hareket ettirmeden önce beynimizi kullanmaktır. Bir an durup ulaşmak istediğimiz hedefi destekleyecek sözcükleri seçmek isteriz. Eski alışkanlıkları değiştirmek biraz zaman alabilir. Ancak bunun için çaba harcamaya değecektir. Sorun sözcüğü karşımızdaki insanın sanki kendisi bir sorunmuş gibi düşünmesine yol açacağından genelde elde etmek istediğimiz amaca ters düşer. Bir rehber öğretmen bu görüşe çok şaşırmıştı. Bana "keşke geri dönüp şu son 5 yılı yeniden yaşayabilseydim," dedi. Öğrenciler odama çağrıldığında söze çoğunlukla "pekala, sorun nedir?" diye başlarım. Çok masum bir giriştir ama yanlış olduğunu şimdi anlıyorum. Konuşmaya sorun sözcüğüyle başlamak, sorunun kendileri olduğu izlenimini pekiştiriyor ve konuşmanın geri kalanı da buna göre şekilleniyor. Daha iyi bir şekilde nasıl başlayabilirim? Bunun yanıtı yanlış izlenim vermeyen sözcükler kullanmaktır. Aşağıdaki tepkilere bakınız ve soldaki cümlelerin nasıl suçlayıcı ya da ön yargılı göründüğüne, sağdakilerin ise nasıl daha açık görüşlü bir şekilde bilgi ya da eylem istediğine dikkat ediniz. Bir eğitim çalışmasında bu sözcüğü tartışırken bir baba pişmanlıkla başını salladı. "Keşke bunu daha önceden bilseydim. Oğlum üniversitedeki ilk yılında. Dün gece aradı ve merhabalaştıktan sonra baba seninle bir şey konuşabilir miyim?" dedi. "Bilin bakalım ben ne dedim." "Tabii oğlum, sorun nedir?" Evi aramasının tek nedeninin bir sorun olduğunu izlenimini vermek istemiyorum. Ama onu bu şekilde selamlayarak verdiğim mesaj bu. Bundan böyle "tabii oğlum, ne var ne yok" diyeceğim ve yalnızca bir sorun olduğunda değil, her zaman arayabileceğini ileteceğim. Austin, öğretmenin sınıfta sorun çıkardığını söylüyor. "Austin, bana Bayan Cole'un dersinde neler olup bittiğini anlatır mısın?" "Bu davranışınla sorunum var. Bu kadar yıkıcı olmamalısın." "O derste nasıl daha yapıcı davranabileceğin konusunda ne düşünüyorsun?" "Sorunun ne biliyor musun? Sen kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Lütfen çevrene karşı biraz daha düşünceli davranır mısın?" "Bir sonraki derse girmeden önce konuşmamız gereken başka sorun var mı?" "Bir sonraki derse girmeden önce konuşmak istediğin başka bir şey var mı?" "Artık başka sorun çıkarmasan iyi olur. Seni bir daha burada görmek istemiyorum." "Aklını başına toplayacağına güveniyorum. Olgun davranabileceğini biliyorum." "Sözlerinizi değiştirin, bakış açınız değişsin. Hayatımızı düşüncelerimiz şekillendirir." Marcus Aurelius. Bir müdür bana yıllık hizmet içi programımızda konuşma yaptığınız gün bir başka konuşmacı da dolaşarak yönetim MBWA, Management by Walking Around'ın öneminden söz etmişti. Bize bütün gün ofislerimize takılıp idari işlerle uğraşırsak, çalışanlarla bağlantımızı kaybedeceğimizi ve yönetici olarak başarılı olamayacağımızı söyledi. Bu beni çok etkiledi çünkü ben genelde bir yığın kırtasiye işine gömülüp her gün düzinelerce e-posta cevaplıyorum. Kendi kendime sabahları ve öğleden sonraları en azından bir kez masamdan kalkıp koridorlarda dolaşmaya ve öğretmenlerle, öğrencilerle ilişki kurmaya söz verdim. Bilin bakalım öğretmenleri nasıl selamladım. Sorun var mı? Şikayetten başka bir şey duymamama şaşmamak gerek. Bu hikaye etkileşimlerimizin sözlerimiz tarafından nasıl biçimlendirildiğini vurguluyor. Bir internet şakasında şöyle denir. Takip edilme kompleksinizin olması insanların sizin peşinizde olduğu anlamına gelmez. Sorun sözcüğünü çok sık kullanırsak hayatı ve insanları birbiri ardına sorunlar olarak görmeye başlamak kolaylaşır. Bu karamsar sözcüğü ortadan kaldırıp daha olumlu bakış açısı sergileyen bir dil kullanmak ise bizim yararımızadır. Sorun sözcüğüyle sorununuz yok mu? Doğru sözcüklerin etkisi çok güçlüdür. Ne zaman o çok yerinde sözcüklerden birini duysak hem manevi hem de fiziksel olarak etkileniriz. Mark Twain. Bir matematik öğretmeni, "Bu sözcüğü neden bu kadar büyütüyorsunuz anlamıyorum." diye karşı çıkmıştı. "Ben her zaman kullanırım ve bana hiç sorun çıkarmıyor." İlginç bir nokta. Bilim adamları ile matematikçiler sorun sözcüğüne olumsuz çağrışımlar yüklemezler. Onlara göre bu sözcük yalnızca çözülmesi gereken bir bilmecedir. Hatta onlar problemleri sevilen birer entelektüel meydan okuma olarak görür ve çözmek için hemen harekete geçerler. Keşke biz de öyle olsak. Tanıdığım çok yetenekli bir ilkokul rehber öğretmeni olan Scott Earle, küçük öğrencilerinin sorun sözcüğüne daha proaktif bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olmak istedi. Bana bir seferinde Çinli bir kızın ağlayarak odasına geldiğini anlattı. Ona ne oluyor diye sormuş, sorun nedir diye sormadığına dikkat ediniz. Kız, bütün çocuklar gözlerim çekik olduğu için benimle alay ediyorlar demiş. Amerikalı bir çift tarafından evlat edinilmiş olan küçük kız, Çinli olmaktan nefret ediyorum diye içini dökmüş. Scott 15 dakika boyunca onu sorgulayıp Çinli olmanın bir sorun olduğuna inanmasından vazgeçmesini, aksine bunun gurur duyacağı bir şey olarak görmesini sağlamış. Scott, örneğin kilo, sivilceler, bedensel koku, zengin ya da yoksul olmak, ırk, notlar, gözlükler, utangaç olmak, dişler, isim gibi öğrencilerin duyarlı oldukları konuların bir listesini çıkarmış. Onlar alay konusu olan başlıkları işaretliyorlarmış. Scott da onların o konunun artık bir sorun oluşturulmamasını sağlamak için neler söyleyebileceklerini bilmelerini sağlıyormuş. Bu özel sorgulama süreciyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.playshops.com adresine bakınız. Gençler için Tang Fu önerileri. Bir lisede delikanlı şunu itiraf etti. Birisi bana ters bakarsa ben hemen sorunun nedir diye sorarım. Şimdi bunun kavgacı bir söz olduğunu anlıyorum. Eğer daha önce benimle bir sorunları yoksa bile artık var demektir. Ona şunu sordum. Peki bunun yerine ne diyebilirsin? Biraz düşündü, sonra sırıtarak söyledi. Ne var? Nasıl? Harika. Ne var? Karşımızdakini savunmaya ya da saldırıya geçiren bir atak değildir. Suçlamak yerine konuya yönelten tarafsız bir sorudur. Bundan böyle birisi biraz sert çıktığında hemen size hedef aldıklarını varsaymayın. Sorunun nedir yerine ne var diye sorun. Böylece atışma yerine karşılıklı anlayışın yolunu açmış olabilirsiniz. Sorunları önceden gidermek için eylem planı. Müdür yardımcısı olarak okulun disiplin sorunlarından çoğu ile siz uğraşıyorsunuz. Ancak bu kelimenin gençlerin hiçbir şeyi doğru yapmadıkları izlenimini pekiştirdiğinin farkındasınız. Bunu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Sorun sözcüğüyle başlarsınız ve bu olumsuz bir hava yaratır. Bayan Cole'un dersinde sorun çıkardığını öğrendim. Kullanılacak sözler. Yardım isteyerek söze başlarsınız. Karşınızdakinin sizi dinlemek için bir nedeni olur. Sence Bayan Cole neden benimle konuşmak istemiş olabilir? sorun sözcüğünü kullanmaya ve yanlış giden şeyler üzerinde odaklanmaya devam edersiniz. Hem senin sorunun nedir ki? Eskiden hiç başını derde sokmazdın. Yanlış izlenim vermeyen ve neler yapabileceği üzerinde odaklanan sözcükler kullanabilirsiniz. Bu sana hiç yakışmıyor. Neler oluyor? Sorun sözcüğünü söylemeye devam edersiniz. Bu da durumun gerginliğini sürdürür ve yanlışları düzeltmez. Davranışlarını değiştirirsen iyi olur. Yoksa bunlar ileride başına yeni sorunlar açmaktan başka işe yaramayacak. Sorun sözcüğünü kullanmaktan bilinçli olarak kaçınır ve dikkatinizi çözümler üzerinde yoğunlaştırırsınız. Arkadaşlarınla işbirliği yaptığını gösteren davranışlar sergilemenin önemli olduğunu biliyorsun, değil mi?
Bölüm 7, sayfa 50. Abartı kontrolünü kaybetmiş gerçektir. Halil Cibran. Aşırı uçlardan kaçının. Beni hiç dinlemiyorsun. Seninle geçinmek imkansız. Hiçbir şey seni memnun etmiyor. Neden her şey senin istediğin gibi olmak zorunda? Hiç bu tür ya hep ya hiç iddialarıyla karşılaştınız mı? Kendinizi nasıl hissettiniz? Abartılı oluşlarından ancak kişinin daha da aşırı suçlamalarla karşılık vermesine yol açmasından rahatsız oldunuz mu? Aşırı sözcükler işte buna neden olur. Aşırı tepkilere yol açar. Hedefimiz incitmek yerine yardımcı olacak bir dil kullanmak olduğuna göre bu parlayıcı sözlerden kaçınmamız gerekir. Bundan böyle abartan ve durumu daha da kötüleştiren genellemeler yerine durumu tam olarak belirten sözcükler kullanacağız. Subjektif suçlamaları belirgin gözlemlere dönüştürün. İçinde bulunduğumuz hassas dengeler çağında yanlış ya da yanlış anlaşılan bir sözcük, ani ve düşüncesiz bir davranış kadar büyük bir felakete yol açabilirken, iletişimin netliği önemli, hem de her zamankinden daha önemlidir. James Thurber. Eğitimcilerle yaptığım görüşmelerde tekrar tekrar gündeme gelen bir konu da ne kadar baskı altında olduklarıdır. Bir ilkokul öğretmeni bana, ders yılı başlayalı 3 hafta oldu ve daha şimdiden programın 6 hafta gerisindeyim demişti. Bu çalışkan öğretmenin yardımcısı yoktu ve sınıfında 7 yaş grubunda 30 öğrenci vardı. Özel ihtiyaçları olan birkaç çocuk da onun sınıfına dahil edilmişti ve çocuklara bir şey öğretmek bir yana, yalnızca sınıftaki düzeni sağlamak ile tüm zamanını alıyordu. Günü müdahalelerle öğrencilerin ilgisini çekip dikkatlerini toplamaya çalışmakla, 25 dakikalık öğlen teneffüsünde yemekhaneye götürüp getirmekle, duygusal ihtiyaçları onlara terapistlik yapmakla ve teneffüslerde oyun alanını kontrol etmekle geçiyordu. Günü 12-15'te bitmiyordu. Derslerin arkasından akşamüstü bireysel eğitim programı toplantıları, veli toplantıları ve öğretmenler kurulu oluyor. Akşam yemekten sonra da en az 2 saat kağıt okuyup ertesi günkü derslere hazırlanıyordu. Bunlar size de tanıdık geliyor mu? Sonuna kadar zorlandığımız zamanlarda her zaman, asla, hiç kimse ve her seferinde gibi aşırı uçlardaki sözleri söylemek kolay olabilir. Öte yandan bu tahrik edici sözcükler zaten sıkıntılı bir durumu daha da büyük sıkıntıya sokmaktan başka bir işe yaramaz. Bunların yerine ne diyebiliriz? Özellikle olan biteni rakam ve tarihi kullanarak anlatınız ki şişirilmiş sözler yerine gerçeklerle uğraşıyor olun. Ya da kullanmak üzere olduğunuz bu aşırı sözcüğün durumu daha da gerginleştirecek bir suçlama olup olmadığını kendi kendinize sorun. Parantez, çoğu öyledir. O durumda ikinci bölümde öğrendiğimiz gibi geçmişteki istemediğimiz davranışlar hakkında bir genelleme yapmak yerine tam olarak ne istediğinizi belirtin. Jose, sınıfa girerken kapıyı çarpmamanı 1000 kez söyledim sana. Jose, lütfen tekrar çık ve bu kez içeri girdikten sonra kapıyı arkandan yavaşça kapat. Bazı öğrencilerin bu kadar şımarık olması beni kaygılandırıyor. Asla kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar. Şimdi öğrenciler için nasıl bir takım toplum hizmetleri programları hazırlayabiliriz onu görüşelim. Hep sözümü kesiyorsun. Hiçbir zaman söylediğimi dinlemiyorsun. Lütfen ben bitirene dek bekle. Daha sözüm bitmedi. Subjektif değil, objektif bir dil kullanın. Yol iz bilmek insanın ayağına basmadan ayağınızı yere vurma sanatıdır. Lawrence J. Peter. Bir öğretmen şöyle demişti: söylediklerinize katılıyorum ve aşırı sözcükler kullanmamaya çalışıyorum. Ancak başka insanların bize karşı böyle sözcükler kullanmasını ustaca nasıl önleyebiliriz? Bir dahaki sefere biri bir genelleme yaptığında sadece şunu sorun: bu doğru mu? Sonra susun. Bu basit sorunun güzelliği insanlara sorumluluk yüklemesidir. İnsanlardan sözlerinin arkasında durmalarını istemek, fark ettirmeden onları fazla abarttıklarını kabul etmeye zorlar. Bu da olan bitene karşı aşırı tepki vermek yerine konuyu yeniden gerçekçi değerlendirme yapılacak noktaya geri getirir. Aşırı sözcükler kullanmaktan kaçınıp başkalarına da kullanmamayı öğretmenin bir yarar daha var. Shakespeare, iyi ya da kötü hiçbir şey yoktur. Düşünmek onları öyle yapar demiştir. Bir başka deyişle, koşullar kendileri iyi ya da kötü değildir. Biz onları iyi ya da kötü şekilde yorumlarız. İşte bu yüzden olan biteni tam olarak anlatmak ve duygularımızın da duruma uygun olmasını sağlamak herkes için iyidir. Eğer tanımlarımızı abartırsak, duygularımızı da abartırız. Bu da sonuçları abartır. Olayları değerlendirmemiz aşırı olumsuz olursa, bakış açımız da öyle olacaktır. Gerçeklere uygun dil kullanın. Kuşkuculuk yalnızca entelektüel değildir. Aynı zamanda da ahlakidir. Ruhun kronik bir hastalığı ve ziyan olmasıdır. Thomas Carlyle. Bu düşüncenin nasıl işlediğine görsel olarak bakalım. Öncelikle fiziksel olayların, parantez örneğin parmağımızı yakmamız ya da ayağımızın üstüne bir yığın kitap düşürmemiz, doğrudan duygulara yol açtığını açıklığa kavuşturalım. Olan biteni düşünmemiz, yorumlamamız ya da deşifre etmemiz gerekmez. Parmağımız ya da ayağımız acımaktadır. Fiziksel olay, parantez parmağımızı yakmamız, duygular, parantez acı duyarız. Zihnimiz olan biten başka her şeyi, örneğin yoğun kar yağışı nedeniyle okulun bir günlüğüne kapatılmasını, işlemler. Sonra değerlerimize, geçmişimize, her zamanki tavrımıza ve dilimize uygun duygular üretir. Öğrenciyseniz sevinebilirsiniz. Parantez, yaşasın kar tatili. Öğretmenseniz sinirlenebilirsiniz. Parantez, olamaz, daha da geri kalacağız. Ya da bu kararı veren Milli Eğitim Müdürüyseniz üzülebilirsiniz. Parantez, bu işte ne yapsam yaranamam. Okulları kapatırsam korkak diyecekler. Kapatmazsam çocukları tehlikeye atmakla suçlanacağım. Bu noktada duygu artık olayın kendisinin değil, o olayı nasıl yorumladığınızın bir yansımasıdır. Kutucuk, diğer bütün olaylar, değerler, beklentiler, geçmiş alışkanlıklar ve sözcük dağarcığı, duygular. Bu ne anlama gelmektedir? Bunun anlamı şudur: sürekli aşırı olumsuz dil kullanmaya alışmış insanlar her şeyi bir felaket olarak görmeye başlarlar. Çünkü olaylar karşısında kötümser yorumları bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Kasvetli ya hep ya hiç ifadeleri kullanmaya alışmış alaycı ve kuşkucu kişiler dünyayı kendi siyah merceklerinin gerisinden renksiz bir yer olarak görürler. Olayları felakete dönüştürme alışkanlığındaki bir yemekhane denetimcisi de böyleydi. Bana, bunu büyürken annemden öğrendim dedi. O her zaman en kötü durum senaryoları geliştirir ve ufacık şeyleri büyütürdü. Hava soğuk ve yağmurlu olduğunda bana çok sıkı giyinmemi, yoksa soğuk alıp zatürreye çevireceğini söylerdi. Eve geç gelsem hemen arabamla kaza yaptığımı ve ölümcül yaralarla tek başıma bir yerlerde bir hendekte yattığımı düşünürdü. Sizin tepki mi yoksa karşılık mı veriyorum tablonuza gördükten sonra kendim de aynı şeyi ne kadar sık yaptığımı fark ettim. Daha dün eşime bu çocukları memnun etmek imkansız diyordum. Ölesiye çalışıyorum, besleyici yemekler hazırlamaya uğraşıyorum ve şikayetten başka hiçbir şey duyduğum yok. Elimdeki kıt bütçeyle güzel yemekler çıkartabilmek için ne kadar çok uğraştığımı kimse asla takdir etmiyor. Sözlerine şöyle devam etti: kendi konuşmalarımla kendimi ne kadar sık çileden çıkardığımı fark ettim. Bunun tersine çevirmenin bir yolu var mıdır? Aşırı tepki mi veriyorsunuz? Kendi kendinize şunu sorun. Bu doğru mu? Doğru olan nedir? Hayatımda pek çok felaket yaşadım. Çoğu zaten hiç olmamıştı. Mark Twain. Ona şöyle dedim. Bundan böyle bir şey olduğunda kendi kendinize bu doğru mu diye sorarak ilk düşüncelerinizde dürüst olun. Özel bir çaba harcayıp yeni bir yemek hazırladığınızı, sıradaki çocuklardan bazılarının burun kıvırıp "Iy, o da ne, iğrenç bir et yemeği" dediklerini hayal edin. Belki de ilk aklınıza gelen düşünce "Şu yeni yemeği denemenin vakit kaybı olduğunu biliyordum, umursamamalıydım" olacaktır. Kendi kendinize şunu sorun. Yeni yemekler denemek gerçekten vakit kaybı mı? Artık umurumda olmamalı mı? Bunlar doğru mu? Hayır, doğru değil. Sonra kendinize peki doğru olan nedir diye sorun. Doğru olan şu ki 300 çocuk içinde yalnızca 3'ü sizin yeni yemeğinizi tartışma konusu yaptı. Yine şu da doğru ki birçok çocuk ikinci tabağı da aldı. Şu da doğru ki yeni menüler denemek size keyif veriyor ve çocukların çoğu bu yeni yemeği beğendi. Kendi kendinize bu doğru mu ve doğru olan nedir diye sormanın gerçeklere daha uygun cümleler kurmanızı sağlayıp sonuçta gerçekleri daha doğru yansıtan duygulara yol açtığını görüyor musunuz? Tepki mi yoksa karşılık mı veriyorum? Olaylar, ilk düşünceler, incelenmeden karamsal dil zararlı tepkiye yol açıyor. Olaylar, ilk düşünceler, bu doğru mu? Doğru olan ne? İsabetli dil yararlı tepkiye yol açıyor. Ona şöyle anlattım. Bu tepki mi, karşılık mı veriyorum şemasını gün boyunca görebileceğiniz bir yere koyun. Bir dahaki sefere bir şey olduğunda tepki vermek üzereyken bir an durun. Kendi kendinize bu tepkinin yararı mı zararı mı olacak diye sorun. Eğer yararı olmayacaksa ve zarar verecekse neden o aşırı sözcüklerin yerine doğru sözler koyup gerçeklere odaklanmayasınız? Yanıtlarınızın sorumluluğunu üstlenin. İnsanın kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenme arzusu öz saygısının kaynağıdır. Joan Didion. Tepki ve karşılık sözcükleri zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılsalar da bu kitapta ikisini birbirinden ayırıyorum. Tepki sözü baskı ya da duygusal sıkıntı sonucu meydana gelen anlamındaki tepkisel sözcüğünün kökenidir. Karşılık vermek terimi ise insanın davranışlarının hesabını verebilmesi ya da doğruyla yanlışı ayırt edebilmesi anlamında sorumluluk kavramıyla bağlantılıdır. Tang Fu'nun hedeflerinden biri olaylara ve başkalarının davranışlarına tepki vermek yerine karşılık vermektir. Bağırıp çağıran, yakınan ya da suçlayan insanlar karşısındaki ilk düşüncemiz pek olumlu olmaz. Eğer çoğu zaman o anın sıkıntısına ve duygusallığına dayanan bu ilk izlenime kapılırsak, sert tepkimiz ateşi körükler ve kendimizi sözlü bir münakaşanın ortasında buluruz. Bunun yerine, eğer bir an durup o ilk düşüncemizi tepki mi, karşılık mı veriyorum süzgecinden geçirirsek, çoğu zaman o ilk baştaki temel içgüdülerimizi aşıp daha akılcı bir karşılık verebiliriz. Bunu yaparken de duygularımıza kapılmak yerine kendimizi ve başkalarını olaylara uygun bir biçimde karşılık vermekle sorumlu tutmuş oluruz. En iyi yanı da eğer biz kendimiz sorumlu davranırsak başkaları da bize uyacaktır. Gençler için Tang Fu önerileri. Sözlerin sizin dünyayı ve başkalarının sizi nasıl gördüğü üzerinde doğrudan ve derin bir etkisi olduğunu size daha önce hiç söyleyen oldu mu? Kardeşimi gördüğümde geberteceğim. Bu elbise bende korkunç durdu. Bunu benden sakladığı için onu boğacağım ya da beni baloya davet etmezse ölürüm gibi sözler söylüyor musunuz? Bunlar çok abartılı sözlerdir. 1. Sanki rol yapıyormuş gibi görünmenize yol açar ve 2. Günlük sıradan olayları tanımlarken şiddet yüklü imgeler çağrıştırırsınız. Bir genç şöyle demişti. Bunu neden bu kadar büyütüyorsunuz ki? Herkes böyle konuşuyor. Söylediklerinizin hiçbir anlamı yok. İşte ben de aynen bunu söylüyorum. Bir anlamı var aslında. Sözcüklerin anlamı vardır. Ne söylediğiniz önemlidir. Andrew sizi baloya davet etmezse gerçekten ölecek misiniz? O halde neden böyle söylüyorsunuz? neden o cümleyi tepki mi, karşılık mı veriyorum süzgecinden geçirmiyorsunuz? Bunu yaparsanız, sizi davet etmese hayal kırıklığına uğrayacak olmanıza rağmen, hayatın devam edeceğini göreceksiniz. Aşırı sözleri bu süzgeçten geçirmenin her şeyi nasıl yerli yerine oturttuğunu görüyor musunuz? Bir dahaki sefere kendinize sıkıntılı ya da üzgün hissettiğinizde, kendi kendinize şunu sorun. Düşündüğüm, tire söylediğim doğru mu? Doğru olan nedir? Bu iki soru olayları felakete vardırıp, durumu ve düşünceleri olduğundan kötü hale getirmenizi önleyecektir. Aşırı ifadelerden kaçınmak için eylem planı. Bir ders programı uzmanı her şeyi korkunçlaştırmasıyla tanınıyordu. Onunla aynı akreditasyon ekibinde görevlendirildiniz ve onun bu kasvetli tavırlarından pek hoşlanmayacağınızı biliyorsunuz. Sık sık dile getirdiği şikayetleriyle nasıl başa çıkacaksınız? Unutulacak sözler. Her şeyin ne kadar korkunç olduğu yolunda bir genelleme ile başlıyor ve tepki veriyorsunuz. Hiçbir işim yolunda gitmez zaten. Şu anda ihtiyacım olan en son şeydi bu diyor. Siz de başlama şimdi, burada olmaya ben de bayılmıyorum diyorsunuz. Kullanılacak sözler. Her şeyin ne kadar korkunç olduğu yolunda bir genelleme ile başlıyor ve tepki veriyorsunuz. Hiçbir işim yolunda gitmez zaten diyor. Siz de kaşlarınızı kaldırıp sakin sakin. Hiçbir şey mi yolunda gitmez diyorsunuz. Unutulacak sözler. Aşırı sözler kullanmaya devam ediyor ve siz de yangına körükle gidiyorsunuz. Bu akreditasyon gezileri hep en kötü zamana denk gelir. Zaten programın gerisindeydim. Şimdi daha da kötü olacak. Biliyorum. Ben de bunu telafi etmek için dönüşte 7 gün 24 saat çalışmak zorunda kalacağım. Kullanılacak sözcükler. Aşırı sözler kullanmaya devam ediyor ve siz de yangına körükle gitmemeyi yeğliyorsunuz. Bu akreditasyon gezileri hep en kötü zamana denk gelir. Beni de birkaç hafta geri bıraktırdığı doğru ama buna değdiğini düşünüyorum. Unutulacak sözler. Her şeyi felaket şeklinde yorumlamaya devam ediyor ve siz de artık dayanamayıp cevabı yapıştırıyorsunuz. Bu işte görevlendirilmekten nefret ediyorum. Nerede olursam olayım yeter ki burada olmayayım. Yakınman sinirime dokunmaya başladı. Kes artık. Kullanılacak sözler. Her şeyi felaket şeklinde yorumlamaya devam ediyor ve siz de onu sorumlu tutuyorsunuz. Bu işte görevlendirilmekten nefret ediyorum. Nerede olursam olayım, yeter ki burada olmayayım. Sahi mi? Burası dışında neresi olsa tercih mi ederdin? Bölüm 8. Sayfa 59. Birini endişelendirmenin en kesin yolu ona endişelenmemesini söylemektir. Joe Moore. İletişiminizden olmazları çıkartın. Dikkatinizi toplayın. Hayat baskılarla, çelişkilerle ve pek çok öncelikle doluyken Odaklanmanın Yolları isimli kitabımda (parantez St. Martin's Press 2000) değindiğim en önemli noktalardan biri zihnimizin bir fikrin zıddında odaklanmasının zor olmasıdır. Zihin tek boyutludur. Kendisine söylenmek istenenleri değil, söylenenleri öğrenip ona göre hareket eder. Bunun Tang Fu ile ne ilgisi var diye merak mı ediyorsunuz? Çoğumuz talimat ya da emir verirken değil, yapma, dur veya olmayacak gibi sözcükleri sıkça kullanırız. Bir meslektaşımıza bir daha geç kalmasan iyi olur diyebiliriz. Bir sınıf arkadaşımızı benimle dalga geçmeyi bırak diye uyarabiliriz. Bir öğrenciyi topluluk karşısında sunum yapmadan önce endişelenecek bir şey yok diye uyarabiliriz. Ne yazık ki akıl değil, yapma, dur ve olmayacak gibi sözcükleri geçip cümledeki en belirgin ve görsel sözcüğe kilitlenir. Bir örnek mi istiyorsunuz? Markete gidiyorum deyin. Aklınızdan herhalde mahalledeki marketin görüntüsü geçmiştir. Hatta kendinizi reyonların arasında alışveriş arabasını itip raflardan bir şeyler seçerken bile görmüş olabilirsiniz. Şimdi markete gitmiyorum deyin. Büyük olasılıkla aklınızda hala marketinizin görüntüsü vardır. Çünkü o cümlede en baskın sözcük market sözcüğüdür. Nereye varacağımı gördünüz değil mi? Değil, yapma, dur ve olmayacak sözcükleri genelde olumsuz emirlerde yer aldığı için olumsuz davranışları yerleştirir, pekiştirir ya da sürdürür. Aşağıdaki cümlelere bakın. hangi sözcükler dikkatinizi çekiyor? Aklınız hangilerine odaklanıyor? Bağırmayı kes. Çok fazla gürültü yapıyorsun. Koridorlarda koşuşturma. Bir yerini incitebilirsin. Bana yalan söylemiyorsun, değil mi? Bir daha kavga çıkardığını görmek istemiyorum. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Beni seni cezalandırmak zorunda bırakma. Ona gülmeyi kes, hiç komik değil. Bunu öğrenci birliği temsilcisine bildirme. Yalnızca işleri daha da karıştırır. Sende yanlış izlenim bırakmak istemiyorum. Korkulan davranışlara değil, arzulanan davranışlara odaklanın. New York metro sistemi çok garip. Her yere şu kocaman "tükürmek yasaktır" tabelalarını asmışlar. Onları hatırlatana dek tükürmek aklımdan bile geçmezdi. Ama sonra içimden geldi. Komedyen Paula Poundstone. Yukarıdaki cümlelerin dikkatimizi nasıl tam da istemediğimiz şeye çektiğini görüyor musunuz? Hiçbir yamaçtan kayarken kendi kendinize "umarım düşmem" dediniz mi? Daha önce düşmek hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama bir kez söyledikten sonra başka bir şey düşünmemişsinizdir. İşte kendimize ya da başkalarına olumsuz biçimde ifade edilmiş emirler verdiğimizde olan da budur. Bundan böyle dikkatinizi sizinkini de başkalarınınkini de tercih edilen davranış biçimine odaklayan bir dil kullanın. Bunu nasıl yapacaksınız? Sadece kendi kendinize "ben ne istiyorum" diye sorun ve sonra da onu belirtin. Arzu edilen performansı gözlerinizin önüne getirme konusunu, kendinize güvenmediğinizde bile güveniyormuşsunuz gibi davranın başlıklı 27. bölümde de ele alacağız. Şimdilik önceden verilen cümleleri şu şekilde değiştirerek umulan davranış biçimini sergileme olasılığını arttırabilirsiniz. Lütfen sesinizi alçaltıp sakinleşin. Bu test için sessizlik gerek. Lütfen koridorlarda yürüyün. Güvende olmanızı istiyoruz. Gerçeği duymak istiyorum. Bana tam olarak ne olduğunu anlat. Birbirinize rahat verin ve ellerinize hakim olun. Soğukkanlılığımı koruyacağım, başımı dik tutacağım. Bunu sana bir kez, yalnızca tek bir kez söyleyeceğim. O yüzden beni iyi dinle. Bakalım bunu kendi başımıza çözebilecek miyiz? İyi bir izlenim bırakmak isterim. Çünkü bu işi gerçekten çok istiyorum. Yapmaları yapa çevirin. Kusur bulmayın, çare bulun. Henry Ford. Ford'un ilkesini biraz daha değiştirip şöyle diyebiliriz. Ne ararsak onu buluruz. Hata ararsak hata buluruz, çare ararsak çare buluruz. Bu kavram yapma, olmayacak, dur ve değil gibi sözcükler içinde geçerlidir. Konuşmalarımızda neyi istemediğimizi söylerken bunları kullandığımız sürece istemediğimizi alacağız demektir. Neyi istediğimizle iletişim kurmaya başlarsak onu elde ederiz. Bir futbol antrenörü bana "bu çok belliydi" demişti. Beni utandıran genelde hep hata yapıyor olmam. Geçen cuma kasabamızdaki rakibimizle maçımız vardı. Devre arasında biraz moral vermek için takım etrafıma topladım. Keşke söylediklerimi geri alabilseydim. Onlara "şimdi beni utandırmayın" dedim. "Bu gece burada bulunan tüm fanatikleri bozum etmek istemezsiniz değil mi? Hiç hatasız futbol oynamalıyız. Karambol ya da top kaptırmak yok. Tamam mı? Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Karambollerde ve çelmelerde topu 3 kez kaptırıp yenildik. Umalım ki antrenör bir dahaki sefere konuşmasında takımının aklında ideal oyunlarını canlandıracak sözcük ve imgeler kullanır da onu gözlerinin önüne getirip ona göre oynarlar. Tüm gücünüzü vermeye devam edin. Bu maçı lehimize çevirebileceğimizden eminim. Topu kontrol edeceğiz. Önce biz gol atıp puan alacağız. Hadi çıkıp şu maçı kazanalım. Bunu yapabileceğinizi biliyorum. Ne bekliyorsanız onu alırsınız. Hayat insanın bütün gün düşlediklerinden oluşur. Ralph Waldo Emerson. Bir seminer sonrası bir hanım bana e-posta çekip bu konuyla ilgili kendi edindiği bir deneyimi anlattı. Şöyle yazıyordu. Yalnız yaşayan bir anneyim. Kızım bu yıl üniversiteye girdi. İlk kez evden kendi başına uzaklaşıyor, hem de ülkenin öbür ucuna gitti. Endişeden harap olmuştum. Gece dersleri de vardı ve o karanlık kampüsteki yatakhaneye dönerken başına kötü bir şeyler gelmesinden korkuyordum. Her konuşmamızda ona 100 kez dikkatli olmasını tembih ediyordum. Son aradığında ona yine dikkatli olmasını hatırlatıyordum ki sözümü kesti. Anne, benim için endişelenmenin, bana olan sevgini göstermenin bir yolu olduğunu sanıyorsun dedi. Bana göre ise endişelenmen bana güvenmediğini gösteriyor. Ses çıkartamadım. Bunu beni incitmek için değil de bana artık büyüdüğünü ve başının çaresine bakabileceğini belirtmek için söylediğini fark ettim. Artık endişelenmeyeceğime söz verdim ama tabii kendime endişelenme dedikçe daha da çok endişelendim. Sonra sizin seminerlerinizde konuştuklarımızı hatırladım. Neyi yapmayı istemediğime odaklanmak yerine istediğim şeylere odaklanmalıydım. İstemediklerimin yerine bir şey düşünmek biraz zamanımı aldı. Ama sonunda benden istediği gibi ona güvenmem gerektiğini anladım. Böylece aklımı yeni yerinde, güvende ve mutlu olduğu düşüncesiyle doldurmaya başladım. İlk başta eski alışkanlıklarıma dönüp durdum. Umarım Katie gece yarısı tek başına kampüste dolaşmıyordur. Katie'nin iyi olduğuna inanmalıyım. O akıllı bir kızdır, kendini korumayı bilir. Ağır ağır ama emin adımlarla evhamlı birinden kızımın sağduyusuna güvenen birine dönüştüm. Eğitimci olarak öğrencilerin öğretmenlerinin beklentilerine göre iyi ya da kötü performans sergilediklerini gösteren araştırmaları biliyorsunuzdur. Öğrenciler, öğretmenlerinin kullandığı dile göre de iyi ya da kötü performans sergilerler. Bundan böyle değilleri konuşmalarınızdan çıkartın ve istemediğiniz davranışlar yerine istediğiniz davranışların tohumlarını dikecek sözcükler kullanmak için özel bir çaba gösterin. Sonuçta bundan herkes yararlanacaktır. Kullanılacak sözleri kullanma niyetinizi gerçekleştirin. Bilmek yetmez, uygulamak gerekir. İstekli olmak yetmez, yapmak gerekir. Goethe. 8 unutulacak sözü tartıştıktan sonra programın katılımcılarından biri kalktı ve "Bütün bunları hatırlayamam." dedi. "Tüm bu sözleri avucumun içine yazıp cümlenin tam ortasında durup kopyama bakmam mı gerekiyor?" Bu zamanlama karşısında gülümsedim. Ona ve grubun diğer üyelerine kitaplarının arka sayfasına bakmalarını söyledim. Orada çoğaltıp, kaplatıp, ilan tahtalarına, bilgisayarlarına ya da çalışma masalarına yapıştırmaları gereken bir sayfa vardı. Bu, kitabın giriş bölümünde dediğim gibi bu düşünceleri göz önünde ve akılda tutmak, hepimizin bunları günlük etkileşimlerimizde kullanma niyetimizi uygulamamıza yardımcı olacaktır. Aslında en sevdiğim başarı hikayelerinden biri yakın dostum ve yazar arkadaşım Mary Lowverde'ye, parantez eskiden hayatın sapından tutmuştum ama kırıldı, aittir. Büyüleyici bir konuşmacı ve anne olan Mary bir akşam aradı ve "Sam, sana neler olduğunu anlatmam gerek," dedi. Emily okul partisindeydi ve eve dönüş saatinden bir saat sonra döndü. Emily'yi bilirsin. Normalde sorumluluğunu bilen bir kız olduğundan paniğe kapılmıştım. Cep telefonundan aramaya çalıştım ama kapalıydı. Sonunda eve geldiğinde öyle rahatladım ki kendimi tutamadım. "Emily, nerede kaldın?" Emily açıklamaya çalıştı. "Özür dilerim anne, saati unuttum. Ne kadar geç olduğunu fark ettiğimde de hemen eve dönmem gerektiğini düşündüm." "Mary, öyle gerilmiştim ki söylenmeye devam ettim," dedi. "Başına kötü bir şeyler geldi sandım. Böyle söylenip durdum." Emily zaten özür dilemiş olduğu için sinirlendi ve bana kendisini rahat bırakmamı söyledi. Bütün bunlar olup biterken gözüm buzdolabının üstüne yapıştırdığım unutulacak sözler listesine takıldı. Durdum, kendimi topladım ve "Emily, bundan sonra lütfen cep telefonunu yanından ayırma," dedim. "Ve herhangi bir sebeple 5 dakikadan fazla gecikeceksen lütfen bize arayıp haber ver ki iyi olduğunu bilelim." Emily sadece "tamam anne" demekle yetindi ve konu kapandı. Birkaç dakika sonra yatarken merdivenlerden "İyi geceler anne" diye seslendi. Ben de "İyi geceler Emily" dedim. Eğer o kartı görmeseydim herhalde hala kızımı paylıyor olacaktım. O sinir içinde yatmaya gidecekti, ben de sinir içinde gidip yatacaktım. Sinir içinde uyanacaktık ve gerilim günlerce sürecekti. Seni arayıp söylemek istedim. Şu kullanılacak sözler gerçekten işe yarıyor. Zor bir durumu tartışacağınız bir toplantıya girmeden önce listeye bakın. Çatışma yerine yakınlık kurmak için yapmalısınları ve amaları ortadan kaldırabilir misiniz? Karşınızdakinin alınmaması için aşırı sözleri kullanmamaya dikkat ediyor musunuz? Karşınızdakinin de aynı şekilde karşılık vermesi için dostça cümleler kullanabilir misiniz? İletişiminizi diplomatça planlayıp ifade etmek için ayıracağınız zamana değecektir. Gençler için Tang Fu önerileri. Bir lise öğrencisi bana, en iyi arkadaşım ukalanın biriyle çıkıyor. Eskiden çok yakındık ama şimdi bütün zamanını onunla geçiriyor ve pek ortak bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşıma onun ezik biri olduğunu anlatmaya çalıştım ama beni susturuyor. Söyledikleriniz ona bu çocukla zaman kaybettiğini söyleyerek onu kendimden uzaklaştırdığımı fark etmemi sağladı. Sanırım onun hayatını ziyan ettiğini söylememden çok ona inandığımı söylemeye ihtiyacı var. Bizler üniversiteye girdiğimizde onun bir hamburgercide servis yapacağını söylemem pek işe yaramayacak. Bu akşam arayıp hala onun yanında olduğumu söyleyeceğim. Sizin de başına derde sokan bir arkadaşınız var mı? Ona neleri yapmaması gerektiğini söylüyor musunuz? Ona hatalarını sıralamadan önce ona inanmaya devam eden tek arkadaşı olun. Desteğinizin onun için herkesin beklentilerini boşa çıkarmak yerine sizin beklentilerinizi karşılamasına yol açacak sözlü bir can simidi olabilir. Olmazları iletişiminizden çıkartmak için eylem planı. En kalabalık saatte bir yandan gözlerini yoldan ayırmaması, bir yandan da 66 şamatacı çocuğa hakim olması gereken bir servis şoförüsünüz. Bununla nasıl başa çıkarsınız? Unutulacak sözler. Çocuklara neler yapmalarını istemediğinizi söylersiniz. Bu da aynen onlara yapmalarına yol açar. Hey siz arkadaki ikili birbirinize vurmayın bakayım. Kullanılacak sözler. Çocuklara ne yapmalarını istediğinizi olumlu örnekler vererek söylersiniz. Nick, Rosa ile yer değiştir ve ellerine hakim ol. Unutulacak sözler. Çocuklara bağırarak yaramazlık yapmamalarını söylersiniz. Daha da azarlar. Sorun çıkartmayı kesmezsen seni otobüsten atacağım. Kullanılacak sözler. Çocuklara kesin bir dille tam olarak nasıl davranmalarını istediğinizi söylersiniz. Çocuklar, oturun ve gidene kadar ses çıkarmayın. Neleri yapmamaları gerektiğine odaklanırsınız. Onlar da sorun çıkartmaya devam ederler. Sen beladan başka bir şey değilsin. Ona bir daha vurmaya kalkma. Ne yapmalarını istediğinizi söylersiniz ki güveninize layık davransınlar. Çocuklar, bir beyefendi gibi davranabileceğinizi biliyorum.